Şimdi kaderle ilgili kısma geldik. Kaza ve kader neye denir? Neye denmez? Kader ve kaza tabirleri Maturidilerle Eş'ariler arasında birbiri yerine kullanılabiliyor. Yani birinin kaza dediğine birisi kader diyor. Bu çok önemli bir şey değil. Çok farklı bir şey sayılmaz. Kader Allah Azze ve Celle'nin ezeli ve ebedi ilmiyle bilmesi, olacak olan olayların nasıl olacağını bütün tafsilatıyla bilmesi ve o şekilde takdir etmesi, irade etmesidir. Kader bu. Kaza da bu takdire göre o olayın Allah tarafından yaratılmasıdır. Mesela biz kaza oldu deriz. Kaza yani. Kaza oldu tabirinde de neyi kastediyoruz? Yani olay gerçekleşti. Mesela şurada bir kaza oldu dendiği zaman yani bir olay gerçekleşti. Bir şeyin gerçekleşmesidir yani kaza. İşte kader Allah'ın bilmesi, takdir etmesi, irade etmesi. Ama kaza ise o takdire göre Allah'ın yaratması. Olayın meydana gelmesi yani. Kur'an-ı Kerim'de kader konusu, kaderle ilgili bir ayet var mıdır? Tartışmalıdır. Açık seçik şu anda bildiğimiz şekilde bir kaderle ilgili bir ayet olup olmayacağı, yani o ayetlerin o manaya gelip gelmeyeceği tartışmalıdır. Ama hadiste açıkça var. Ve ha Kur'an ha ha hadis yani. Hadis sahih olduktan sonra kabul etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi çok geçer. Ama kelime manasıyla kader takdir etmek manasına da geliyor. Mesela ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Kader kelimesi orada mesela takdir manasında anlamak, yerli yerince koyabilmek, Allah'a koymaları gereken yere koyamadılar. Böyle kader kelimesi çok geçer. Mesela ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Biz onu yani her şeyi, yağmuru vesaire, rızkı, her şeyi rastgele indirmiyoruz. Ancak bir kadere göre, bir ölçüye göre, miktarına göre indiriyoruz. Böyle Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi kader olarak geçiyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bilmesi, yazması, takdir etmesi, irade etmesi tarzında geçiyor mu tartışmalıdır. Ama Cibril hadisinde geçiyor. Cebrail aleyhisselam imandan haber et, ehbirni anil iman dediğinde Efendimiz işte imanın şartları dediğimiz 6 tane maddesini sayarken kaderi de zikreder. Ve kaderi ilk defa inkar sahabe ve sahabeyi görenler bir arada iken, yani sahabe ile tabi'in bir arada iken Ma'bed el-Cüheni gibi bazı kimseler inkar ettiler ve onların inkar ettiği sahabeden büyüklere sorulduğu zaman İbn-i Mesud gibi, İbn-i Ömer gibi bazı büyüklere kader inkar edenler sorulduğunda bunlar hakkında ne dersin denildiğinde demiş ki ona deyin ki ben ona uzağım, o da bana uzak. Çünkü Allah Resulü kaderin varlığını söyledi. Bunu inkar eden bana uzak, ben de ona uzağım. Ona böyle söyleyin. Demiş. Şimdi kader Kur'an'da açıkça yoksa bile bu bir imtihan içindir. Çünkü Kur'an'da olması gerekmiyor. Peygamberimizin söylemesi zaten yeterlidir. Çünkü o heva ve hevesinden konuşmaz. Kur'an'da olmaması da gayet normaldir. Zaten Kur'an'da her şey yok ki. Zaten Kur'an'da Namazın tarifi de yok, orucun tarifi de yok. Yani Kur'an-ı Kerim farzları, ameli meseleleri nasıl ki peygamberimize bırakmış, aynı şekilde tafsilatı peygamberimize bırakmış olduğu gibi imani meselelerin de bazılarını peygamberimize bırakmıştır. Yani Kur'an'da olmayıp da peygamberimizden öğrendiğimiz cennetle cehennemle ilgili birçok malumat var. Bu da onlardan birisi. Kader de onlardan birisi yani. Peygamberimizden bir tek biz kaderi mi öğrenmişiz ki? Zaten birçok şeyi Kur'an-ı Kerim peygambere bırakıyor. Ondan öğrenin diyor zaten. Peygamber size neyi verirse alın ve neden sakındırırsa ondan sakının buyuruyor. Peygamber işte bize kaderi öğretiyor. Kaderi bize veriyor. Onu almamız gerekiyor. İman etmemiz gerekiyor. Kaderin akli olarak da delili var tabi. Yani Kur'an'da açıkça yoksa bile ifade, onu işaret eden ayetler var. Ama hadiste açıkça var. Bu şekilde Allah bunu imtihan vesilesi yapıyor. Peygamber'e itaat edenle etmeyen ortaya çıksın diye. Kim peygamber demiş kabul etmem diyecek, kim de kabul edecek. Kim sahih hadislere güvenecek, kim de şüpheci, vesveseci güvenmeyecek. Bunları ortaya çıkartmak için. O halde kaderle ilgili çok açık bir ayetin olmaması gayet normaldir. Ve zaten Kur'an-ı Kerim birçok meseleyi peygamberimize bırakmıştır. Bu da bir imtihan vesilesidir. Ama akli olarak da delil mevcuttur. Kader nedir? Sonuçta Allah Azze ve Celle'nin bilmesi olayıdır. Bilmesi ve takdir etmesi. Zaten Allah'ın her şeyi bildiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyle değil mi? Allah her şeyi bilir demiyor mu? Allah bir kulli şeyin alimdir demiyor mu? Diyor. O halde bir insan, bir kulu dünyaya geldiği zaman ne yapacak? Zaten Allah onu bilmektedir. Zaten kader de budur. Allah'ın bilmesidir. Bunu yazmış olmasıdır. Bunu böyle takdir etmesidir. Buna müsaade etmesidir. Bunu bu şekilde yaratması da kazasıdır. Yani Allah'ın zaten bildiği, her şeyi bildiğini biliyoruz. Ayette buyuruyor ki ağaçtan bir yaprak düşmez ki bir kitapta yazılı olmasın. Allah onu da bilir yani, onu da yazmıştır. Yani ağaçın yaprağı ne zaman düşecek? Şimdi onu bilen Allah elbette ki her şeyi bilendir ve denizin karanlıklarında olanı da bilen odur. Hepsinin rızkını veren de odur. O halde kulu dünyaya geldiği zaman ne yapacak? Allah onu bilmektedir. Allah için zaten zaman söz konusu değildir. Ha olmuş ha olacak. Allah zaten Allah için yani günler geçmiyor ki zaten. Yıllar geçmiyor ki. Bizim için geçiyor. Allah için zaten zaman söz konusu değil. O zaten kulunun sonunu görüyor. Budur kader zaten. Ve Allah'ın bu şekilde bilmesi ve takdir etmesi. Yani kul ne istiyorsa onu Allah'ın kabul etmesi, rıza göstermesi değil, kabul etmesi. Kulum sen böyle mi istiyorsun? Peki o zaman demesi ve sonra bu olayı yaratması. Birisi kader, birisi kaza. Evet. Şimdi o halde kader konusu ilim, Allah'ın ilim sıfatı ve irade sıfatı ile ilgili oluyor. Kaza ise Allah'ın kudretiyle ve tekviniyle, tekvin sıfatıyla ilgili oluyor. Yani kader Allah'ın bilmesi ve irade etmesi iken, kaza ise Allah'ın kudretiyle olayı gerçekleştirmesi, tekvin sıfatıyla o olayı yaratması, yoktan var etmesi. oluşturması, tekvin bu yani, yaratması ve kudretiyle o olayı gerçekleştirmesi. Demek ki yani kader ilimle, iradeyle ilgili iken kaza, Allah'ın bu sıfatları var mı? İlim ve irade sıfatı var. O halde kader de var. Allah'ın kudreti var mı? Tekvin, yani bir şeyi yaratabilme, oluşturabilme, yoktan var edebilme gücü var mı? Var. O halde kaza sıfatı da var. Alenen Kur'an'da o şekilde geçmese bile, Peygamberimizin ifade ettiği kadar açık geçmese bile, yine de Kur'an'da da kader konusu vardır, bilinmektedir. Tabi geçen de hani kullar kendi fiillerini yaratır mı yaratmaz mı meselesini konuşmuştuk. O zaman da bu konu kaderle ilgilidir demiştim sanıyorum, öyle tam da hatırlayamıyorum ama böyle bir şey geçmişti. Yani kul kendi fiilini kendisi mi yaratıyor? O zaman kaderini kendisi mi tayin ediyor? Allah'ın kudreti ve kulun kudretinin birleşiminden kulun fiili meydana geliyor. Hatırladınız mı? İmam Maturidi'nin görüşü de o. Allah'ın kudreti ve kulun kudretinin birleşimi. Yani kul kudretini kullanıyor ve iradesini kullanıyor. Bir şey istiyor. Allah da onu isterse, rıza göstermese bile, rızası başka bir şey, kabul etmesi başka bir şey. Mesela diyelim ki birisi istifa ediyor, istifayı kabul ediyor müdür ama razı değil aslında mesela. Allah da öyle, kabul ediyor ama razı olduğunu göstermez bu. Mesela birisi birisini öldüreceğim diyor, niyet etmiş buna, Allah razı olmuyor ama müsaade ediyor, irade ediyor. Allah'ın iradesi kulun iradesiyle birleştiği zaman fiil meydana geliyor. Allah'ın iradesi artı kulun iradesi eşittir fiil yani. Fiil yani gerçekleşmesi. Bu duruma göre kul kendi kaderini kendi mi yazmış oluyor? Bir bakıma öyle. Ama tamamen öyle değil. Çünkü kader kendi içinde kısımları var. Mesela deprem olduğu zaman bunda kulun bir cüz'i iradesi söz konusu değil. Mesela şurada yürürken diyelim başına bir taşın düşmesi kulun cüz'i iradesiyle olan bir şey değil. Bu tamamen külli irade dahilinde olan bir şey. Dolayısıyla evet, kul kendisi istiyor. Allah da onun isteğine göre yazıyor ve yaratıyor. İrade ediyor. Allah irade ediyor ve sonra da onu yaratıyor. Bu Allah'ın razı olduğu manasına gelmiyor. Biz kaderi böyle tarif ettik, kazayı da böyle tarif ettik. İmam Eş'ari ve Eş'ariler bunun tam tersini söyler. Yani birine kaza der, öbürüne kader der. Tam tersini söylerler. Fark etmez. Bu bir isimlendirme olayıdır. Yani çok da önemli değil. Önemli olan manadır. Kaza ve kader Kur'an-ı Kerim'de demin anlattığım gibi başka manalarda kullanılıyor. Onlar üzerinde demin kısaca temas ettim. Bu hususta Ehl-i Sünnet ne diyor? Ehl-i Sünnet diyor ki insanların fiilleri hepsi aynı değildir. Bir kısmı ihtiyari fiillerdir. Yani kendisi tercih ediyor. Bir kısmı gayri ihtiyaridir. Mesela işte depremin olması gibi. İnsan ihtiyari olanlardan mesuldür. İhtiyari olmayan, kendi ihtiyarı tercihi dışında olanlardan mesul değildir. Ve bir insan mesela şunu söylerse Allah'a iftira atmış olur. Mesela içki içiyor diyelim veya namaz kılmıyor. Soruyor mesela, benim kaderimde bu var mı yok mu diyor. Tabii ki var. Tabii ki var. O zaman benim kabahatim ne diyor. Bu şeytanlaşmaktır. Şeytan da böyle konuşmuştu. Şeytan Allah'a karşı geldi. Adem'e secde etmedi. Bir de Allah'a suçladı. Dedi ki beni azdırmana karşılık, beni bu günaha soktuğundan dolayı, bak bak bak Allah'a suçluyor bak. Bime agveyteni diyor. Beni azdırdığından dolayı ben de onlara böyle böyle yapacağım. Bu insanoğlunu saptıracağım diyor. Terbiyesize bak yani. Hem kafir hem terbiyesiz bir kafir. Allah'ı suçluyor. Sen beni bu günaha soktun diyor. Aynen öyle. Bu benim kaderimde böyle yazmıyor mu hocam? Evet yazıyor demek zorunda hoca. O zaman arada fırsatı buluyor. Demek ki benim kabahatim yok. Halbuki yazıyor da yazmanın manası ne? Yazmanın manası şu. Allah biliyor ve onu yazıyor. Allah yazdığı için sen onu yapmıyorsun. Sen yapacağın için Allah onu yazıyor. Arada dağlar kadar fark var. Allah yazıyor da Allah böyle yapsın demiyor. Böyle yapacak diyor. Ve Allah'ın bunu bilmesi kötü bir şey midir? Allah'ın bunu bilmesi onu zorlaması mıdır? Allah azze ve celle kaderimizi bize bildirmiyor. Ta ki insanlar Allah'ı suçlamasınlar yarın. Ya Rabbi sen bize bildirdin. Ben de baktım ki zaten cehennemliyim. Ondan sonra kendimi bıraktım öyle. Demesinler diye. Kaderin bildirilmemesinin hikmeti bu. Şimdi Allah bilmişse yazmışsa bu hata mıdır? Mesela diyelim ki birisi arabayı çok kötü kullanıyor. Mesela ben de bakıyorum diyorum ki sen bu kafayla sen bu arabayı böyle kullanırsan senin sonun iyi değil diyorum. Mesela içimden böyle düşünüyorum. Adam mesela az sonra bir kaza yapıyor. Ondan sonra mesela beni suçlasa sen içinden böyle geçirdin herhalde ondan ben böyle yaptım dese doğru mudur bu? Adalet midir bu şimdi? Ben öyle düşündüğüm için mi o kazayı yaptı? Yoksa o kaza yapacak hareketler yapıyordu. Ben de tecrübemle anladım. Bu kafayla giderse sen kaza yaparsın diye düşündüm. Ben ona söylemedim bile. Moralini bile bozmadım. Allah da biliyor. Ben insanken bile tahmin ediyorum da. Allah tahmin etmez tabii. Allah kesin bilir. Allah için zaman yok zaten yani. Ha bin sene sonra, ha şu anda, ha bin sene evveli. Allah zaten hepsini görüyor. Allah zaten zamandan münezzeh. Allah için zaten günler geçmiyor. O hepsini görüyor. Tahmin etmiyor. O görüyor, biliyor o zaten. Şimdi biliyor olması insanı zorlaması demek değil ki. Zaten bir cebriyeyi kabul etmiyoruz değil mi? O zaman anlattık. Kulların fiilleri bahsinde anlatmıştık. Yani cebriyen dediği zaten doğru değil. O zaman yani Allah zorluyorsa, cebrediyorsa o zaman kulun kabahati ne derler adama. O zaman Allah zalim mi yani? Zorla cehenneme mi atmak istiyor yani? Zaten biz o görüşü kabul etmiyoruz. O halde Allah'ı suçlamak şeytan ahlakıdır. Günah, o işlediği günahtan, mesela içki içiyor diyelim, o günahtan bin kat daha büyük bir günahtır. Böyle konuşmak. Benim kaderimde bu varsa benim kabahatim ne o zaman diye konuşmak, o içki içmekten bin kat daha günahtır. Çünkü bu Allah'a suçlamaktır. İçki içersin bari tövbe edersin, ya Rabbi affet dersin. Ama bu Allah'a suçlamak. Bu küfür yani. Ama soru sorar gibi soruyorsa o başka. Yani o zaman nasıl oluyor hocam mesela? Kaderimde bu varsa o zaman benim kabahatim ne? Yani soru soruyor, anlamak istiyorsa bu küfür değil. Onu açıklamak lazım. Yani bu şudur. Mesela diyelim ki takvimlere yazılmış. Takvimde diyor ki mesela filan gün filan saatte filan dakikada güneş tutulacak. Şimdi takvimde yazdığı için mi güneş tutuluyor? Hayır. Güneş tutulacağı için takvim yazmış onu. Uzmanlar yazmış. Dedikleri gibi de oluyor. Onlar yazdığından dolayı o olmuyor. Olacağı için onlar yazıyor. Aynen öyle Allah azze ve celle bizi zorlamıyor. Öyle yazdığı için öyle olmuyor. Biz yapacağımız için Allah yazıyor. Bu nerede? İhtiyari fiillerde. Ama gayri ihtiyari olan, bizim gücümüzün dışında, tercihimizin dışında, Allah'ın emriyle olanlar hariç, onlar evet tamamen Allah'ın emriyle oluyor. Orada kulun, zaten kul da o gibi meselelerde mesul değil. Depremde diyelim mesela altta kaldı, öldü. Mesela bundan mesul değil. Ama mesela intihar etse bundan mesul. Çünkü deprem gayri ihtiyari. Kulun ihtiyarı dışında. Ama aşağı atlamak kulun ihtiyarı dahilinde. Dolayısıyla ondan mesuldür. Mesela bir öğretmen bile tecrübesiyle biliyor ki, mesela bakıyor talebelerine, diyor ki bu adam olmaz. Adam da olmuyor gerçekten. Şimdi bir öğretmen bile biliyor da Allah bilmez mi? Öğretmen tahmin ediyor, Allah kesin biliyor. Ve bunu mesela diyelim bir kenara yazsa, yani bu talebe sınıfta kalır dese, hakikaten de kalsa, ama talebenin hiç moralini bozmamış, ona hiç söylememiş, o talebe ileride hocayı suçlasa doğru olur mu? Olmaz. İşte aynen öyle. Evet, o kaderde vardır. Ama bunun manası nedir? Hatırlıyorum, ben daha ufak çocuktum. Bir akrabamın kızı, benden böyle 6-7 yaş büyük, solculardı bunlar ailecek. Dedi ki mesela, dedi işte kader var diyorlar dedi. Mesela ben dama çıksam dedi, atlamak için, sonra geri vazgeçsem, aşağı insem, kader değişmiş olur o zaman dedi. Zavallı, kaderin ne olduğunu bilmiyor. Halbuki kaderde şöyle yazıyor: senin gibi birisi dama çıkacak, ondan sonra geri inecek yazıyor. Korkacak, atlayamayacak, geri inecek. Kader de işte böyle yazıyor. Sen kaderini okudun mu da biliyorsun yani? He? Burada kadere iman neyle mümkün oluyor yani? Allah'a imanla. Allah'a iman etmemiş bir adam kadere de iman edemez. Sanki kaderde öyle yazıldığını biliyor, aşağı atlayacak diye sanki Allah yazmış ve Allah yanlış yapmış, haşa, ve sonradan bu vazgeçmiş, Allah onu bilememiş. Bu Allah'a eksiklik isnat etmektir. Allah yani bilmiyor demek olur. Bu kere bu küfürdür yani. Kaderde nasıl yazıyor? Kaderde işte dama çıkacak ama atlamayacak diye yazıyor. Allah'ın ilminde bir değişme olmaz. Kaderde bir değişme olur mu? Kaderde aslında bir değişme söz konusu değil haddi zatında. Kader Allah'ın ilmi manasında ele alındığı zaman, bilmesi, takdir etmesi, irade etmesi. Şimdi Allah'ın bilmesi olayı, Allah'ın ilminde bir değişim olmaz. Bu kişi yapacaksa ve yapmayacaksa, orada son hali yazılıdır. Onda bir değişme söz konusu olmaz. Fakat mesela Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki, kader ile dua havada çarpışır, dua kaderi yener. Veya mesela akraba ziyareti ve hayır hasenat yapmak bazı belalar def eder manasında hadisler var. Bunlar yani kader değişir mi demek istiyor? Bazı alimler yani burada da öyle bir ifade var, diyor ki aslında kader diyor yani değişmez ama kaza haline gelmedikçe, yani Allah'ın olayı Allah yaratmadığı müddetçe değiştirilmesi umulur. Yani ama bu şudur, yani bunu doğru anlamak lazım. Allah'ın ilmi değişmez. O zaman Allah bilmemiş, yanlış bilmiş ve sonra değiştirmiş gibi olur. Bu caiz değil. Böyle düşünmek caiz değil. Değişme denilen olay şudur yani. Kaderin değişmesi denilen olay şudur. Normalde o olay şöyle olacaktı. Normalde öyle olması gerekiyor. Ama Allah onun bir ameli hürmetine, ama akraba ziyareti, ama bir hayır hasenat, ama duası hürmetine öyle olmasın şöyle olsun diye hükmetmiş. Ve ilmi ilahide öyle yazılıdır. Böyle olacaktı ama Allah'ın hükmüyle öyle değil, böyle olması takdir edilmiştir. Son şekli yazar. Allah'ın ilminde değişme olmaz. Allah levh-i mahfuza yazdığını değiştirmez. İlmullah'ta değişiklik olmaz. Ama normalde mesela o adamın başına bir bela gelecek. Allah müdahale etmezse eğer. Allah niye müdahale ediyor? Bir hayırlı ameli hürmetine belki. Ya başka bir sebepten dolayı da olabilir. İşte o zaman kader değişmiş mi oluyor? Haddi zatında Allah'ın ilmi değişmiş olmuyor. Zaten Allah onu öyle olacağını biliyor. Öyle de yazmıştır. Ama kaderin değişmesi işte bu manada. Yani şu olacakken Allah'ın müdahalesiyle olmaması. Buna kaderin değişmesi denir mi? Aslında denmez. Buna başka bir şey demek lazım. Yani belki olayın meydana gelişini Allah'ın değiştirmesi, yani kaderde değil de kazada bir değişim. O da tabi doğru anlamak şartıyla, bu ifadeyi de yanlış anlayanlar çok olabilir. Yani olay olacakken mesela olmaması, Allah'ın bilmemesi demek olmaz mı? Haşa, Allah biliyor ve onun son şeklini yazmıştır. Kader çünkü bilmesidir Allah'ın. Onda bir değişiklik olmaz. İlimde değişme olmaz. İlim, Allah'ın ilminde bir değişme söz konusu olacak olursa Allah o zaman eksik olmuş olur. Bilmiyor demek olur. Bu caiz olamaz. Böyle bir düşünce caiz olmaz. Kul bunu bilmesi gerekmiyor. Kul diyor ki ya Rabbi, ben mesela dua ediyorum, beni belalardan muhafaza et. Duası kabul olduysa Allah onu bir beladan muhafaza ediyor. Normalde bir bela başına gelecekti. Allah engelliyor. Mesela ta bundan aşağı yukarı 25 sene önce, sene işte 83-84 filan, ben bir yerde birkaç tane herhalde o zaman bilmiyorum tam şeylerini ama solculukları belliydi. Biraz böyle bayağı iyi bir solculardı yani. Biraz da Kürtçü, PKK sempatizanı birkaç kişinin de olduğu bir ortamda İslam'ı anlattım. Benim karşımda bir şey demediler. Dinlediler. Ondan sonra diğerlerinden duydum ki, demişler ki biz o gece çıktık, onu bekledik dışarıda, bulsak bıçaklayacaktık demişler. Yani sizi böyle etkiliyor. Çünkü ben onların evine gittim geldim, gittim geldim. O zaman mobiletim vardı. Sen 84 demek ki, şimdi daha iyi hatırladım. Çünkü mobiletle gidiyordum evlerine. Üniversite öğrenci evi. Onlar da talebeydiler üniversitede. Ben de talebeydim. Ve bunlar solcuydu falan. Ben bunların evine gittim geldim defalarca. Bunlar namaza falan başladılar. Şimdi onlar da bunu gördüler. Etkilendiklerini gördüler. Benim karşımda bana bir şey de demediler. Cevap da vermediler. Ama sonradan dışarıda beni beklemişler bıçaklamak için. Bunu kendileri söylemişler. Benden demek ki biraz geç çıkmışım oradan ve demek diğer yoldan gitmişim. Allah götürmüş yani. Şimdi mesela diyelim ki bir olay olacakmış aslında ama Allah'ın müdahalesiyle o kaza gerçekleşmemiş. Kaza, Allah'ın kazası yani, gerçekleşmemiş. Allah demek öyle yazmış kadere. Yani bunlar böyle yapacak ama ben müsaade etmeyeceğim. İşte burada bir değişiklik olur. Bu gibi olaylar. Mesela diyelim ki normalde birisi sana bir kötülük yapacak, yapamıyor. Allah'ın müdahalesi var demek ki. Veya mesela ayağın takıldı mesela. Normalde kafanı duvara vurman lazım. O anda bir şey oluyor, biri seni tutuyor. Kafanı duvara vurmaktan kurtuluyorsun. Mesela dağdan aşağı düşeceksin. Normal ayağın kaymış gidiyorsun. Mesela o anda bir ağaca takılıyor, düşmekten kurtuluyor, uçuruma. Bu gibi haller Allah'ın müdahalesidir. Yani niye müdahale ediyor? Sebebin hikmetini kendi bilir ama daha çok dua ve hayırlı ameller hürmetine Allah koruyor yani. Bunlar normalde kaderin değişmesi değil ama kazanın değişmesi. Bir de şöyle bir yani yorum da yapılabilir. Bazı bilgiler meleklere veriliyor kaderle ilgili ya da bazı olayların olmasıyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki meleklere veriliyor. O melekler onu öyle olacak diye biliyor. Ama başka bir olay gerçekleşebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle kadere öyle yazmıştır. Evet, böyle olması lazım ama ben müdahale edeceğim böyle. Allah'ın olay nasıl gerçekleşmişse ilmullah'ta öyle yazılıdır o. Böyle bakıldığı zaman tabi kaderde bir gerçekte bir değişiklik söz konusu değildir. Ama insan kendi kaderini kendi mi yazar? Bir manada evet. Yani kendisi nasıl isterse Allah öyle yazıyor yani. Allah yol gösteriyor. Ondan sonra kul ne yaparsa Allah da ona o olayı yaratmayı üzerine almış. Allah yaratıyor olayı. Kulu istediği için yaratıyor ama sonuçta kul istediği için. Dolayısıyla çoğu zaman kulun istediği şekildedir kaderi. O manada ihtiyari fiillerde kulun dediği şekilde gerçekleştiği için bir bakıma kaderini kendi tayin etmiş gibi oluyor. Ama her zaman böyle değil. Gayri ihtiyari fiiller de var. Allah'ın takdiriyle olan, kulun iradesi dışında gerçekleşen bunlar ikisi aynı değil yani. Peygamberimiz buyuruyor ki kader denizine dalmayın. Kader bir denizdir, gaybi bir meseledir. Hepsi de bu kadarcık malumattan ibaret de değildir. Daha gizli meseleleri vardır. O yüzden de size bunlar zaten gerisi de lazım da değildir. Size gerisi lazım değil. Siz ibadet yapın, salih amel işleyin. Kaderde nasıl yazılı, değişti mi, değişmedi mi, size düşmemiş. Sen mesela diyelim ki bir insan namaz kılıyor, kılmayabilir mi? Kılmayabilir. İçki içiyor mesela, içkiyi bırakıp namaz kılabilir mi? Kılabilir. Yani sen buna bak, gerisini ne yapacaksın? Gerisi Allah'ın bileceği bir konudur. Yani sen İstediğin zaman hayırlı amel işleyebiliyor musun? Evet, o zaman mesele yok. Haramlardan kendini koruyabiliyor musun? Evet, demek ki sana bu irade verilmiş. Sen bundan mesulsun. O yüzden kaderi çok fazla kurcalamak doğru da olmaz. Ve mesela Peygamberimize soruluyor, bir binanın yanından geçerken bakmış ki Efendimiz duvar yıkılmak üzere, hızlı geçmiş oradan. Mübarek. Demişler ki ya Resulallah, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Niye kaçıyorsun böyle? Buyurmuş ki kaderinden kazasına iltica ediyorum. Yani Allah'ın şey, Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine, yani olayın olmasından olmasını istemiyorum ve olmasın diye kaderde öyle yazılmış olsun istiyorum. O yüzden acele ediyorum. Ben böyle bir tedbir alırsam, yani o zaman Allah da öyle yazmıştır demek istiyor. Yani tedbir, hani kuldan, takdir Allah'tan denir ya. Yani ben tedbirimi alayım, o zaman ben demiş oluyorum ki ya Rabbi, yani bu duvar benim üzerime yıkma yani, demiş oluyorum, kaçıyorum ondan. Allah da onu öyle yazıyor. Kulum istemedi, tedbirini aldı, görevini yaptı der ve beni korur. Ben diyor bunu istiyorum. Yani aynı şekilde mesela Hazreti Ömer'e de Şam'da veba var diyorlar, oradan hemen geri dönüyor. Madem veba var, girmeyelim diyor, bulaşır diye. Demişler ki yani sen Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Yani olay olur. Diyor ben kadere kaçıyorum. Kazadan kadere kaçıyorum. Yani ben diyor önlemimi alırsam Allah da önlemini aldığım için bana kötülük, o kötü olayı benden uzaklaştırır. Ben bunu yapıyorum. Ama ben bunu yaptığım halde yine de Allah isterse gene de olur. Yani son söz gene onundur. Benim aldığım tedbirler her zaman fayda vermez. Ama kul tedbirini almakla mükellef. Çünkü dünya imtihan dünyası. Yani mesela şöyle bir anlayış olmaz. Zamanında bir tarikat kitabında okumuştum. Piyasada böyle bazı kitaplar var. İçerisinde doğruyla yanlışın karışık anlatıldığı. Biraz doğru, biraz yanlış. Mesela diyor ki bir adam baktı diyor, bir gün bir hayvan, bir köpek, affedersiniz, böyle yaralı veya işte bir başka hayvan neyse, yaralı bir kenarda duruyor, böyle çölde, tenhada, tarlada bir yerde yerinden kalkamıyor ama yaşıyor bu hayvan. Merak ediyor, acaba nasıl yaşıyor, buna kim bakıyor, buna kim yemek veriyor falan. Hayvanı takip ediyor. Ondan sonra bir baksın ki bir başka hayvan geliyor, bir kuş falan, ona yem getiriyor. O da onu yiyor. Ne güzel diyor. Demek ki ben de çalışmasam Allah bana da gönderir. Ben Allah'ın yeryüzündeki en kıymetli varlığıyım, insanım. O hayvan, hayvana bile veriyorsa bana vermez mi? Diyor. Ondan sonra demek ki kaderimde yani yemek varsa, yiyeceksem demek ki Allah gönderecek. Kader yani değişmez. Demek ki rızkım varsa bana gönderecek. Ve o kitapta diyor ki adam 2 sene yüzü koyun beşikte yattı ve rızkı önüne geldi. Vallahi de yalan, billahi de yalan. İslam bir kere bunu kabul etmez. Bu olayın doğrusu şu. Bunu gidip şeyhine anlatıyor. Diyor şeyhim ben bundan sonra çalışmayacağım. Bak diyor Allah köpeğin bile diyor rızkını veriyor. Kaderde varsa demek ki yiyecekse yiyor. Ben de çalışmayacağım. Allah ben de rızkımı verecektir o zaman diyor. Zaten rızkım varsa var. Demek ayağıma gelecek. Yoksa yok. O zaman çalışmanın gereği yok. Diyor oğlum, Allah sana diyor o olayı gösterdi ki sen o kuşu örnek alasın diye. Sen gittin o köpeğe mi örnek aldın kendine diyor. Yani Allah sana gösterdi ki sen kuş gibi yardımcı olmayı öğren. İnsanlara yardım et. Sakatlara yardım et. Allah sana bu olayı bunun için gösterdi. Sen tuttun köpeği örnek aldın diyor. Şimdi yani buna mesela böyle bir anlayışı kadere bağlamak. Yani benim rızkım varsa zaten vardır, yoksa zaten yoktur. Şimdi rızık, evet. Rızık bir tanedir. Evet, ecel de bir tanedir. Biz Müslümanız. Münafıklar 2 tane ecele inanırlar. 2 tane rızka inanırlar. Müslüman 1 rızka inanır, 1 ecele inanır. Münafıklar diyordu ki savaşa giden kardeşleri hakkında, şehit düşenler hakkında, işte onlar da bizim gibi evde otursaydılar, savaşa gitmeseydiler öldürülmezlerdi dediler. Kur'an onları reddediyor. Buyuruyor ki, de ki onlara, evlerinde de otursaydılar bile gene vakti geldiğinde öleceklerdi. Öleceği yere gidecek ve orada yine aynı şekilde ölecekti. Ecel bir tanedir diyor yani. İster korkak ol, ister cesur ol. Ecel değişmez. Rızık da öyle. İster cömert ol, ister cimri ol. Rızkın neyse o. Rızkın neyse o değişmez. O zaman çalışmayalım mı? Tedbirini al, çalış, canını da korumaya bak, rızkını da kazanmaya çalış. Fakat şunu bileceksin yani, Allah seni aldığın tedbire göre yazıyor. Ama bu ihtiyari olan fiilde. Senin ölümüne Allah karar verdiyse, filan zamana kadar sana ömür biçtiyse, sen istediğin kadar tedbir al. O vakit geldi mi evinde otururken de kalbin durur, ölürsün. Yani tedbir Allah'ın takdirini değiştirmez ama kul tedbir almak zorundadır. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Dolayısıyla kul görevini yapar. Allah'ın kadere nasıl yazdığını bilmediği için kendisi en güzelinin olmasını ister. Kendi açısından güzel olan neyse onu ister. Ama şunu bilmeli, ben ne kadar tedbir alırsam da alayım, tedbir almalıyım ama tedbirim Allah'ın kudretini de alt edecek değil, takdiri değiştirmez ama benim tedbirime göre Allah takdir etmiş olur diye ümit ediyorum ben. Anlaşıldı mı? Yani ben bu tedbiri alınca Allah da ona göre takdir eder diye ümit ediyorum. Ama Allah sana uymak zorunda değil. Sen tedbir almışsın diye sana her dediğini verecek de değil yani. Sonuçta son söz onundur yani. Evet. Bu kadar konusu, bu kadar yeter. Velayet ve keramet konusuna gelmiş olduk. Velayet haktır, keramet de haktır. Evliya vardır. Allah'ın dostları vardır. Bunu inkar etmek de caiz olamaz. Ama her evliya denilen, evliyadan denilen, veli denilen veli değildir. Bir kısmı şeytanın velisidir, bir kısmı da Allah'ın velisidir. Her veli diye iddia edilen veli değildir. Kafirlerle dostluk yapıyor, Müslümanlara karşı düşmanlık yapıyor, hakikatleri konuşmuyor, anlatmıyor, kafirlerin istediği şekilde insanları uyutuyor. Ondan sonra da veli havalarına giriyor. Bu olsa olsa şeytanın velisi olabilir. Allah'ın velileri gerçekleri konuşurlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun." Dikkat edin, Allah'ın dostları, onlara korku yok ve onlar üzülmezler. Demek ki bunlar korkmayacaklar. Demek ki Allah'tan başkasından korkmaz Allah'ın velileri. Allah'tan başkasından korkuyor da hakikatleri konuşmuyorsa o Allah'ın velisi değildir. Veli kimdir diye peygamberimize sorulduğu zaman buyurmuş ki, bakıldığında Allah hatırlanılan kimseler. Size bakanlar Allah'ı hatırlıyor mu? İslam'ı hatırlıyor mu? Eğer hatırlatıyorsanız Allah'ın velisi olmuşsunuz demek olur. Bakıldığı zaman Allah hatırlanılan kimseler. Eğer bir insan Allah'ın velisi olmak istiyorsa bir kere peygamberin izinden gitmek zorunda. Çünkü velayet makamı aslında nübüvvet makamının bir yansımasıdır desek doğrudur. Yani peygamberimiz olduğu için ona iman edenlerin içerisinden bazıları da velayet makamına erişiyor. Aslında peygamberimizin çalışmaları, hizmetleri ve makamı hürmetine. Demek ki velayet var, keramet de var. Ama her veli diye iddia edilen veli değil, her keramet denilen şey de keramet değil. Birçoğusu cahillerin uydurmasından başka bir şey değil. Ama bunun aslı var mı? Evet, aslı var. Bazıları veli mi? Evet, bazıları velidir. Kur'an'da delil var mıdır? Evet, var. Zaten Kur'an'da delili olduğu için akaid kitabına girmiş. Yani delili kesin ol, kesindir. Mesela Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Ashab-ı Kehf mağaradakiler 309 sene orada kaldılar. Uyudular. Bu bir normal bir olay değil bu. Allah Azze ve Celle böyle kullarının varlığından bahsediyor. Demek ki böyle bir şey var, keramet. Mesela Hazreti Meryem anamız, Meryem ana peygamber değildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki peygamberleri erkeklerden gönderdik. Demek ki Meryem peygamber değil. Meryem'le meleklerin konuşmasından dolayı Meryem'i peygamber görenler olmuşsa da hata etmişlerdir. Çünkü melekler yalnız peygamberle konuşmazlar. Bazen içimizden biriyle de konuştukları olur ama melek olduğunu bilmez. Mesela peygamberimiz buyuruyor ki bir kul bir başka kardeşini ziyaret etmek için kalkıp giderken melek önüne insan suretinde çıkar. Selamun aleyküm, aleyküm selam, nereye gidiyorsun der. O insan zanneder, bilmez melektir. Der ki filan kardeşimi ziyarete. Neden der, akrabası mısın? Hayır. Alıp vereceğin mi var? Hayır. O zaman niçin gidiyorsun? Allah için seviyorum onu, o yüzden ziyaret edeceğim der. Allah da seni seviyor der. O insan bilmez, o melektir. Demek ki Meryem anamızla da konuşurken, evet, Meryem ana belki biliyordu ama yine de bu onun peygamber olmasına yetmez. Meleklerin konuşmasıyla insan peygamber olmaz. Allah'ın vahyini getirince, Allah tarafından görevlendirilince peygamber olunur. O halde Meryem ana Kur'an'ın da açıkça ifade ettiği gibi peygamberler erkeklerdendir ve bu peygamberlik vazifesi erkeklere uygundur. Kadın böyle yollarda, dağlarda, bayırlarda gidemez tek başına. Peygamber gerekirse savaş yapacak, tek başına gidecek. Kadın kendi namusunu koruyamaz. O yüzden kadından peygamber olmuyor. Yoksa kadınları Allah kötü gördüğünden değil ya da aşağı gördüğünden değil. Kadının fıtratı peygamberlik görevini yerine getiremeye uygun olmadığından Allah ona böyle bir görev vermiyor. Allah dağına göre kar veriyor. Herkesin durumuna göre bir görev veriyor. O halde Meryem ana peygamber değil. Ve önüne yiyecekler geliyordu. Kullama dakhala alayha Zekeriya al-mihraba vecada 'indaha rizqa. Qala ya Meryem, enna laki haza? Qalet huwa min 'indillah. İnna Allah yerzuku men yasha'u bighayri hisab. Ne zaman yanına girse mihraba, Meryem ana mihrapta kalıyordu. Ne zaman yanına girse yanında bir rızık buluyordu. Dedi ki ey Meryem, sana nereden bunlar? Dedi ki Rabbimin katından. Huve min indillah. Demek ki birisi getirmemiş yani. Demek ki önüne yiyecek geliyormuş. Zaten birisi getirse birisi getirdi der. Ve zaten böyle bir şey olduğunu bilse Zekeriya Aleyhisselam da soru sormaz. Zaten böyle bir şey olsa Kur'an bunu anlatmaz. Demek ki bir olağanüstü olay var ki Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Yoksa niye anlatsın? Birisi getirmişse. Bunu niye anlatsın Kur'an-ı Kerim? O halde Meryem anamıza verilen yiyecekler, Ashab-ı Kehf'in olayı vesaire, bunlar hepsi yani kerametin olduğunu gösteriyor, veli insanların olduğunu gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın da bizim velimiz olduğunu ifade eder. Allahu veliyyullezine amenu. Allah müminlerin velisidir der. Buradaki veli dost manasında. Demek ki bazı kullar Allah'ın dostu olduğu gibi Allah da onun dostu oluyor yani. Yani müminler Allah'ın dostlarıdır demiyor. Allah müminlerin dostudur diyor. Bu insana verilen, yani Müslümanlara verilen bir şereftir. Şimdi veli nedir? Veli, evet, dost demektir ama ıslahi manası nedir? Yani muttaki bir insan, Allah'ı bilmesi gerektiği gibi biliyor, haramlardan korunuyor, mekruhlardan korunmaya çalışıyor, Rabbine yaklaşmaya çalışıyor, Allah için mücadele veriyor, nefsiyle, şeytanıyla ve çevresiyle, kafirlerle mücadele ediyor. İnanması gerektiği gibi inanıyor, yapması gerektiği gibi yapıyor, sapmıyor, zındıklaşmıyor, saçma sapan itikatlara sapmıyor ise ve günahlardan korunuyor, şehvetlere dalmaktan kendini koruyor. Yoksa çok Müslümanlar böyle olur. Yani şehvetlerden kendini korumalı ki bizim dediğimiz veli manasında olabilsin. O makama gelsin. Yoksa her Müslüman zaten doğru inanmak zorundadır. Ama her Müslüman muttaki değildir. Şehvetlere dalmaktan kendisini koruyamamaktadır. Haddi zatında bütün Müslümanlar Allahu veliyyüllezine amenu ayetine göre velidirler. Allah onların dostudur çünkü. Bütün müminlerin. Bu manada yani velayet aslında bütün müminlere şamildir yani. Ama bizim kullandığımız velayet makamı bu manada değil. Yani daha muttaki olanlar için biz bunu kullanıyoruz. Yoksa her Müslümanın dostudur Allah. Onları korur. Melekler de Müslümanları korur. Onlar da dostumuzdur. Velimizdir. Fakat bu bu kadar meseleyi bir basite indirmek doğru olmaz. Yani o zaman herkes aynı mı? Olmaz öyle tabii. Herkese aynı gözle bakamayız. O zaman biz veli deyince neyi kastetmiş oluyoruz? Normal Müslümanlardan daha ileri seviyede takva sahibi. Şehvetlere dalmıyor, haramlardan korunduğu gibi mekruhlardan da kendini koruyor, farzları yaptığı gibi nafileleri de yapıyor ve marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşmış, nefsini de tezkiye etmiş, seyr ilallah'ı gerçekleştirmiş insanlar. Yoksa her Müslüman o manada Allah'ın velisidir. Evliyaullah'ı inkar etmek caiz olamaz çünkü Kur'an'la sabittir. Kerameti inkar etmek de caiz olamaz, o da Kur'an'la sabittir. Ama her evliyadan zannedilen evliyadan değildir, demin de ifade ettiğim gibi. Bir kere veli olabilmesi için evvela sıhhatli bir itikada sahip olması lazımdır. Adam mesela veli zannediliyor fakat öyle itikatlar besliyor ki İslam itikadına uymuyor. Öyle bir Allah anlayışı var, öyle bir Allah'a iman, öyle bir şekilde Allah'a imanı gerçekleştirmiş ki Allah'ın bazı sıfatları onda yok. Mesela veli zannedilen bir insanın Allah anlayışı, kanun koymayan bir Allah ise, yaratan, rızık veren, her şeyi gören, her şeyi bilen ama insana karışmayan ve mücadeleyi emretmeyen, kula kulluğu reddetmeyen, kendisi kanun koymayan, bizi böyle serbest bırakmış bir Allah'a inanıyorsa, bir kere bunun itikadı sıhhatli değildir. Allah kanun koyan bir Allah'tır ve böyle inanmayan da Allah'a hakkıyla inanmamıştır. Bugün şöyle bir bakalım. Halkın veli zannettiği, babasından kalma bir post üzerine oturmuş. Hakikaten veliler var, onların postu da yok. Gerçekten veli olanlar var ve bunların da postu mostu da yok. Postu olanların birçoğusu babasından kalmış bir post. Bir kere böyle velayet makamı olmaz. Velayet böyle babadan oğula geçen bir şey değil. Mesela veli ya da mürşit böyle bir silsilenin sonucunda olması gerekmiyor. Böyle bir şey nerede bunun delili? Babadan oğula geçen bir silsile. Nerede bunun delili? İslam padişahlığı kabul etmiyor ki zaten. Bu da bir çeşit padişahlık. Allah emanetler ehil olanlara verin diyor. Çok veli var ki postu yok. Çok postu olan var ki veli değil. Babası da cahil, kendisi de cahil. Nice böyle adamlar var. Post altında oturuyor. Hakiki velilerin başımız üzerinde yeri var. Ama her veli zannedilen veli değil. Birçoğu da cahil mi cahil ve itikadında bozukluklar var. İlim sahibi değil. Kafirlerin oyuncağı olmuş, cihadı reddediyor ve insanları uyutuyor. Bid'atlerin içerisinde yüzüyor ve yüzdürüyor. Bu neresi veli? Eğer bu veli ise, şuradaki bakkal da veli o zaman. Şuradaki bakkalın bundan daha az günahı var belki. Yani o kadar günahkar ki bu, insanları uyutuyor sürekli. Dini, zikir ve bir takım öğütler haline getirmiş. Ne cihat var onun din anlayışında, ne Allah'ın kanun koyuculuğu var, la ilahe illallah. Hiç böyle bir şeyle temas ettiği yok ve ne biliyor ne temas ediyor. Veya biliyor, temas etmiyor. Niye? Korkuyor. Korkan Allah'ın velisi olamaz. Kur'an diyor, ela inne evliya Allah la havfun aleyhim. Dikkat edin, Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlar korkmazlar diyor. Korkuyorsa Allah'tan değil de insanlardan korkuyorsa, evliyadan da değildir. Kur'an-ı Kerim evliyaların şahı olan peygamberimize ne buyurur? Festa bima tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Allah'ın evliyası hakikatleri konuşur. Çekinmez. Evliya nedir? Evliya Allah'la dost olmuş, Allah'a yaklaşmış olan insan. Allah'a yakın olan. Artık insanlardan korkar mı? İnsanlardan korkan Allah'a uzaktır. Çok evliyaullah'tan niceler var ki, dediğim gibi postu yoktur ama evliyaullah'tandır. Nice post sahipleri var ki aslında evliyaullah'tan değildir ama halk öyle zannetmektedir. Kıyamet günü ortaya çıkacak. Veli nasıl bir insandır? Veli peygambere benzemeye çalışır. Onun yaptıklarını yapar. Peygamberimizin tek yaptığı sakal bırakmak, bir de takke takmak mıdır? Sarık sarmak mıdır? Cübbe giymek midir? İşin kolayını bulmuş. cübbeyi giy, sarı sar, ol şeyh. Sakalı biraz uzun olduğu zaman tamam, tam bir şeyh oluyor. Uzaktan baksan dersin Seyyidül Alemin geliyor. Yakından tanısan anlarsın Cahilül Alemin'dir yani. Hiçbir şey bildiği yok. Dünyanın haberi yok. Mürşitlik taslıyor. Mürşidin başım üzerinde yeri var ama gerçek mürşidin. İslam'a hizmet ediyor. Kafiri tanıyor, Müslüman'ı tanıyor. Ve Müslümanları uyandırıyor. Kafirleri tanıtıyor. Onlara cihadı öğretiyor. Ha böyle olan başım üzerinde yeri var. Ama bugünkülere şöyle bir bakın, içinden kaç tanesi bu sıfatlara haizdir? İnsanları uyutmaktadırlar birçoğusu. Demek ki veli olmak için evvela sağlam bir itikat sahibi olması lazımdır. Allah hakkında nasıl bir Allah'a iman? Allah'a iman ama nasıl bir Allah'a iman? Peygamber'e iman ama nasıl bir peygambere iman? Kitaba iman ama nasıl bir kitaba iman? Kanun koyan bir Allah, kanun koyan peygamber, kanun koyan bir kitap. Adamın inandığı Allah kanun koymuyor. İnandığı peygamber kanun koymuyor. İnandığı kitap kanun koymuyor. Ve hiç mücadeleyi de emretmiyor. Hiç cihadı da emretmiyor. Hep sadece öğüt, nasihat, namazınızı kılın, zikrinizi çekin diyen bir Allah, diyen bir peygamber, diyen bir kitaba inanıyor. Bu itikat bozuktur. Böyle bir adam hakkında dünya alem mürşit dese, veli dese kabul etmem. Hakiki mürşit bir kere itikadı sağlamdır. Veli itikadı sağlamdır. Sonra veli olabilmesi için de insanlarla da güzel geçinebilmeli, ahlakı güzel olmalı. Yani tek itikat değil, ahlakı da güzel olmalı ve sonra nefsini teskiye etmiş olmalı. İşte seyir ilallah yapmış, bu yoldan gitmiş gelmiş. Velayet makamına en kestirme yoldan ulaşmak Allah için çile çekmekle mümkündür. Çile çekenler kestirmeden giderler. Yoksa bir kenara çekilip çok zikretmekle insan veli olamaz. Anın vacibini yapmakla insan veli olur. Anın vacibi bugün Müslümanları uyandırmak, çalışmak, faaliyet yapmak iken bir kenarda duruyor, Allah'ı zikrettiğini zannediyor. Halbuki Allah'ı anlatmak da Allah'ı zikretmektir. La ilahe illallah anlatmak da Allah'ı zikretmektir. O tarzda zikir yapmıyor, hiç konuşmuyor. Tabi etrafındaki cahiller de bizim şeyhimiz konuşmadan zaten ilim verir etrafına diyorlar. Allah Allah, nereden çıktı bu? Peygamber niye konuşuyor? Senin şeyhin peygamberden daha mı üstün acaba? Peygamberin enerjisi yetmiyordu. Senin şeyhinin kim yetiyor? Konuşmadan enerji pompalıyor. Elbette ki Müslümanın hali bile etrafına bir şey verir ama yine konuşmak zorundadır. Tabii ki Müslüman yürüyen Kur'an olmalıdır. Ahlakı, İslam ahlakı ve çilekeş bir insan olursa zaten onun her hali insanlara enerji verir ama gene de konuşmak zorundadır. O yetmez. Peygamberler konuşmadı mı? Görevdir bu. Tebliğ etmesi lazımdır. Bunu yapmıyor. Ondan sonra etrafındakileri de öyle kandırıyor. Hakikatte bilmiyor ki konuşsun. Bilseydi konuşurdu. Ya da cesareti yok ki konuşsun. Olsaydı konuşurdu. Ya bilmiyor ya cesur değil. bu durumda mürşit olamaz. Veli de sayılamaz. Korkak adamdan veli olmaz. Veli için ölmek bir şey değil ki. Veli için ölmek bir şey değil. Veli Allah dostudur, Allah'ı sever. Allah'a kavuşmak ister. Tehdit edilse ne der Allah'ın velileri? Öldürür seni, konuşma yeter deseler Allah'ın velisi ne der biliyor musun? اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Onlara insanlar sizin aleyhinizde toplandı, size saldıracaklar. Korkun onlardan denildiğinde onların imanı artar. Allah'a kavuşacağız, ölsek de dostumuza kavuşacağız. Ondan daha güzel dost mu var? Korkmazlar ve derler ki hasbunallah, Allah bize yeter. Eğer bir adama Allah yetmiyorsa o adam veli sayılamaz. Ve ni'mel vekil derler, o bizim için ne güzel vekildir. Eğer bir adam Allah'a vekil olarak göremiyorsa o veli sayılamaz. Şimdi herkes kimmiş veli bir daha düşünsün bakayım. Bir daha düşünsün bakayım. Evet.
Bu ölümcülerle ilgili olan ayette de benim aklıma şöyle bir yorum gelmişti. Şimdi bir mutasavvuf 50-60 sene riyazet hayatı yaşıyor. 50-60 sene Allah'ı zikrediyor belki. Ondan sonra belli bir makama erişiyor. Sonra ayette diyor ki o öncü olanlar öncülerdir. Yani isim ve sıfat birlik aynı şey. Üstün bir özellik çünkü isim ve sıfatın. Ve ayetin devamında diyor ki onlar Allah'a yakınlaştırılmış olanlardır diyor. Yani murakabe makamına erişmişler. Yani şöyle bir şey aklıma geliyor.
Bu karrabun makamını.
Demek ki bir insan öncü olduğu zaman, öncülük yaptığı zaman bu 15 yaşındaysa veya 20 yaşındaysa bir tarikatçı, bir mutasavvufun 50-60 yılda elde etmiş olduğu makamı bir anda yapıyor.
Yani bazen 50-60 yıl değil, 1000 yılda bile bir öncünün elde ettiği makamı insan elde edemez. O uzun, sadece Allah'ı zikretmek, bir kenarda durmak, haramlardan uzak durmak ama cihada, faaliyetlere katılmamak, çile çekmemek şeklinde olunca insanın makam sahibi olması, yükselmesi çok zordur. Bu işin kestirme yolu Allah için mücadeleye katılmaktır. Mücadeleye katıldığı zaman hızla olgunlaşır. Bir kenarda duran adam. Şimdi mesela siz bir insana şoförlüğü oturduğunuz yerde anlatsanız, yani 50 sene anlatsanız gene şoför olamaz. Biri de mesela 10 gün arabaya biner şoför olur, değil mi? Çünkü o pratik yapıyor. Bu 10 günde şoför olur, öbürü 50 yılda anlatsan gene şoför olmaz. İlla arabaya binecek yani. Onun gibi yani böyle bir kenarda durarak, çile çekmeden, yorulmadan, tehlikeler atlatmadan, aç kalmadan, susuz kalmadan, böyle bu yolda canını malını ortaya koymadan insan yükselemez zaten yani. Hiçbir zaman o makama gelemez. Ve Allah Azze ve Celle öncülük yapanların mukarrabun olduğunu. Mukarrab ne? Allah'a yaklaştırılmış olan. Yani kendisi yaklaşmanın ötesinde bir şey bu. Allah tutuyor, yaklaştırıyor seni kendine doğru. Bu şeref kime veriliyor? Öncülük yapana veriliyor. Demek ki öncü, yani davada öncülük, çile çekmek demek. İşin içinde olmak demek, göbeğinde olmak demek. Demek ki yani onlara verilen bir makam bu. Mukarrabun yapılıyorlar. Demek en kestirmesi budur yani. Hem ihlası kazandırır, hem de mertebe kazandırır, çile. Şimdi ne yapıyorlar? Mesela tarikatta çile dendiği zaman akla gelen nedir? Değişti. Çile dendiği zaman şimdi akla gelen erbain. 40 gün bir kenara çekiliyor, 40 gece. Onu yapıyorsan, ihtiyacın varsa yap, ama çile aslında bu değil. Asıl çile hayat boyu davanın çilesini çekmektir. Asıl olan budur. Böyle olursa insan gerçek hayatın içerisinde çile çekerse insan hızla mesafe alır. Evet. Mesela Peygamberimiz Allah'ın velileri kimlerdir diye sorulduğu zaman buyurmuş ki görüldükleri zaman Allah hatıra gelir. Şimdi bugün mesela diyelim ki Allah'ın velisi olmadığı halde cübbesiyle, sarığıyla, sakalıyla Allah'ı hatırlatan kimseler vardır. Bunlar da Allah'ın velisi mi sayılacaklar? İtikadı bozuk. Davanın çilesini çekmiyor. Korkak. Gerçekleri konuşmuyor. Ama saçı sakalıyla, cübbesi sarığıyla Allah'ı hatırlatıyor. Bu değil burada kastedilen. Saçından, sakalından, cübbesinden, sarığından dolayı değil. Yüzündeki nurundan dolayı Allah hatırlanılan kimseler. Hayatından dolayı Allah hatırlanılan kimseler. Yoksa farz-ı misal camideki bir imamı da görse Allah'ı hatırlarsın zaten, değil mi? Bu değil kastedilen. Namaz kılan herhangi birini görsen gene Allah'ı hatırlarsın. Aslında orada hatırlatan ne oluyor? Ne oluyor? Cübbe sarık. Kişinin kendisi değil. Saç sakal hatırlatıyor. Cübbe sarık hatırlatıyor. Olması gereken ise ne? Kişinin kendisinin Allah'ı hatırlatması. Bu inceliğin anlaşılması lazım. Adam yani İslami bir kıyafet ile de hiç alakası olmayan bir insan dahi, hatta bir münafık bile değil mi? Cübbeyi giyer, sarığı sarar. Efendime söyleyeyim, geniş bir elbise falan giyer. Sakal da bıraktı mı? Herkes Allah'ı hatırlatır. Ama aslında bu adam Allah'ın velisi midir? Yani şimdi her bakıldığında Allah hatırlanılan kılık kıyafetinden dolayı, saçından, sakalından dolayı, cübbesinden dolayı bu adam Allah'ın velisi sayılacak mı şimdi? Bu adam münafık. Ama Allah gene hatırlanıyor görüldüğü zaman. Ama aslında Allah'ı hatırlatan ne oluyor bu durumda? Ne oluyor? Şekilsel şeyler. Cübbe, sarık falan filan. Bunlar Allah'ı hatırlatmış oluyor. Kişinin kendisi değil. Hadiste kişinin kendisi Allah'ı hatırlatmalı diyor. Sarığı, cübbesi değil. Bu inceliğin de anlaşılması lazım.
Hocam, ashabımız bazen insanları dıştan farklı görebiliyoruz. Fakat kişinin kendisiyle konuştuğumuzda, fikrini ve zihnini öğrendiğimizde hitap ediyoruz. Yani görüldü ki diyorsun, gördüm ki sen şuymuşsun aslında diyor mesela. Demek ki kişi aslında hani sen o zaman baktığınızda, yani baktığınızda Allah'a bakan, yani fikirce, hayat tarzı
olarak tabi. Öyle saçı sakalı, cübbesi sarığı değil. Onu kafir de yapar, münafık da yapar, bir cahil de yapar, Allah'ın velisi olmayan biri de yapar, herhangi bir insan da yapar. Yani Allah'ın velisi diyemeyeceğimiz bir insan da bunlar gayet rahat yapar, 5 dakikalık şey. Nasıl ki Medeni olmak başka bir şey, modern olmak başka bir şey. Aynen öyle. Şimdi modern olmak ne? Neyle ilgili bir meseledir? Kılık kıyafetle, yaşam tarzıyla alakalı. Kullandığı araç ve gereçlerle alakalı. Mesela ata binerse modern değil, Mercedes'e binerse misal modern. Mesela cep telefonu kullanırsa, işte güzel bir elbise giyerse falan, bu modern bir insan olur. Siz bir yamyamı 5 dakikada modern bir insan yapabilirsiniz. Değil mi? Güzel bir elbise, güzel bir saç modeli. Ondan sonra eline bir cep telefonu, altına bir taksi, işte size bir modern insan. 5 dakikada modern bir insan. Ama medeni midir bu insan? Gene yamyam, gene yamyam. Medeniyet bir eğitim sürecidir. Şimdi aynı şekilde şöyle baksan, bir adam 5 dakikada veli yaparsın. Bir cübbe, bir sarık, bir sakal vesaire. Adam böyle, demin dediğim gibi, uzaktan baksan Seyyidül Alemin zannedersin. Biraz konuştuğun zaman bakın, cahil mi? Cahil. Bir şeyden anladığı yok. Peygamberimiz bunu kastetmiyor. Bakıldığında, yani şekline, saçına, sakalına bakıldığında değil. Hayatına, ahlakına, ibadetlerine, mücadelesine, ilmine, bunlara bakıldığı zaman Allah hatırlanıyor. Böyle insanlar veli olarak görülebilirler. Evet, bir kafir olmasına rağmen Anton Kuyun mesela, yani şöyle baksan Allah'ı hatırlatıyor değil mi? Evet, yani öyle bir şey var, evet. Demek ki hadis altında, hadisin onu kastetmesi mümkün değil yani. Allah Resulü'nün kimi kastettiği aslında açık seçik belli. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah'ın öyle kulları var ki ne şehittirler ne peygamberdirler. Fakat kıyamet gününde şehitler, peygamberler bile onlara gıpta edecekler, onlara özenecekler. Bunlar kimlerdir ya ey Allah Resulü diyorlar. Söyle, onları sevelim, onları sayalım, onları hürmet edelim. Buyuruyor ki, bunlar aralarında bir akrabalık, bir menfaat olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenler, ziyaret edenler. Onlar diyor, yüzleri nur gibidir ve nurdan minberler üzerinde otururlar. İnsanlar korktuğunda onlar korkmazlar, üzüldüklerinde bunlar üzülmezler. Şimdi demek ki velayet makamı öyle bir makam ki peygamberler ve şehitler bile kıyamet gününde gıpta ediyorlar. Yani tabii ki bu peygamberden daha üstün bir makam demek değil. Bazı zındıklar da kendi şeyhini ya da velileri peygamberden üstün görmek suretiyle zındıklaşmışlardır. Yani peygamberden üstündür diyor benim şeyhim. Böyle bir anlayış küfürdür yani. Dayanağı nedir? Dayanağı güya şu. Diyor ki peygambere Cebrail getiriyordu, benim şeyhime direkt olarak Allah veriyor diyor. Bu anlayış küfürdür ve zındıklıktır. Ve mesela bu gibi hadislere dayanarak işte peygamberler onlara gıpta edecekler. Yani bunun manası peygamberden daha üstün makamda demek değil. Elbette ki peygamber daha üstündür. Ancak onların da önemli bir makamı olduğunu anlatmak istemektedir.